Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Küçük Arı Büyük Arı. Muzaffer İzgü. Bilgi Yayın Evi 1990. Okuyan Fatma Berna Dinçel. Ah arıcık ah! Yetmedi mi sana çamların koyu gölgeleri? Yetmedi mi? O menekşeler, sümbüller, nergisler, ballı çiğdemler, mor doğanlar, abal olmuş türkü söyleyen kınalı toplar. Niçin kovanının yanında yöresinde dolaşmadın da buralara dek geldin? Arıcık sabah güneşiyle birlikte kovanından çıktı. Şöyle kovanın yöresinde bir döndü. Ondan sonra ilk nergisin üzerine kondu. Pek severdi nergisin kokusunu. Nergis nergis kokan balını. Başını çiçeğin içine daldırdı. Bir süre hiç çıkarmadı. Öylece durdu. Kovanın mumlu kokusunu üzerinden atmıştı. Şimdi her yanın nergis nergis kokuyordu. Biliyordu. Çam ormanının bittiği yerde daha iri nergisler vardı. Hele oranın papatyaları ormanın gölgeli papatları gibi değildi. Kocaman kocaman, güneş güneş kokan taş gibi papatyalar. Ama ona ne öğütlemişlerdi? Nasıl uyarmıştı büyükleri? Yitersin, ormandan çıkmak yok demişlerdi. Bir kezinde bu öğüdü dinlememiş, ormanın dışına çıkmıştı. Ah ah, o kınalı topların, o gelin çiçeklerinin güzelliği neydi öyle? Hele o sümbüller, morla sarı karışımı sümbüller. Birinden ötekine koşmuş, o burcasına bal almış, doymamış, menekşenin üzerine uçmuştu. Hiç de gitmemişti. Kovanına dönerken, işte o yaşlı çam ağacı, işte o pınar, işte o çay diyerekten gelmiş kovanını bulmuştu. Ama yaşlılara ormanın dışına çıktığını söylememişti. Üzerindeki nergis kokusuyla yine uçmaya başladı. Bugün yine öyle yapacaktı. Kovandaki yaşlıların sözlerini dinlemeyecek, ormanın dışına çıkacaktı. Önce bir su içmeliydi. Belki ormanın ötesinde su yoktu. Çünkü ilk gittiğinde uzaktan pırıl pırıl parlayan hiçbir pınar görmemişti. Pınarın oluğuna kondu. Oh, suyun tadına başka bir tat kokuyordu bu oluk. Çam tahtasından oyulmuştu ama üzerinde durmadan akan su onun kokusunu yok edememişti. Su çam çam kokuyordu. İçtikçe içesi geldi. Karnının içi lıkır lıkır edinceye dek içti. Tamam artık, bu su ona akşama dek yeterdi. Akşama dek de çoktan ormanın dışına çıkar, şebboyların, nergislerin, papatyaların, gelin çiçeklerinin, mor dağınların, kınalı çiçeklerin ballarını alır, kovanına dönerdi. Çam dallarının arasından uçuyor, bazen sırtı, bazen ayakları çam ineciklerine değiyordu. Yorulduğu zaman bir ineciğin en ucuna asılıyor, bir süre dinlendikten sonra tekrar uçuyordu. Ormanın sessizliğini bazen bir ardıç kuşu, bazen de elindeki kozalağı soymaya çalışan sincabın sesi bozuyordu. Bazen de çift çift uçan akkuşlar bir çam dalından başka bir çam dalına uçarlarken türkü söylüyorlardı. Ormanın ağaçsız yerinden geçerken arıcığın gözleri ışıktan kamaşıyordu. Ama bu kamaşma uzun sürmüyor, yine çam dallarının içerisine dalıyordu. İşte bu ağaç yığınında geçtikten sonra artık ormanın dışına çıkıyordu. Gerçi bir süre gözleri iyice kamaşacaktı ama biliyordu. Az sonra alışıveriyordu. Geçen kez geldiğinde de öyle olmuştu. Hatta arıcık bir ara gözlerinin önündeki aklıktan korkmuş, kör olduğunu sanmıştı ama alçaktan uçup da bir nergisin akçiçeğinin içine başını sokunca gözleri iyice dinlenmiş, sonra nergisten hemen kalkıp kınalı topun üzerine konmuştu. Ağaç yığını bitti. İşte o açıklık, işte o papatyalar, işte o nergisler, sümbüller. Ama ya gözleri? İlk gördüğü papatyanın içine başını gömdü. Neden de güzel kokuyordu bu iri papatya? Sarısı yastık olmuştu arıcığa, ak yaprakları yorgan. Başını sarı tümseye koydu, ayaklarını ak yaprakların altına soktu, gözlerini kapadı. Bir süre dinlendikten sonra gözlerini açtı. Ah dedi, Ne olurdu sanki bu çiçekler ormanın içinde olsa, bizim kovanın yanında olsa. Şöyle bir bakındı, kendinden başka arı yoktu. Üzüldü. Oysa ki arıların tüm burada olmalıydı. Hep birlikte o çiçekten bu çiçeğe koşmalılar, ballarını almalılardı. Bir ara korktu, geri döneceği yolu düşündü. Ama az sonra kınalı topların, gelin çiçeklerinin mor doğanların üzerine konunca korkusunu unuttu. Hiçbiri değil de o mor sümbüller, onlardan birinin üzerine konunca az daha kokusunun güzelliğinden bayılacaktı. O nedenli güzel kokuyordu bu sümbül. Sanki doğadaki tüm sümbüllerin kokusunu üzerinde toplamıştı. Hayır hayır, salt sümbüllerin değil, tüm çiçeklerin kokusunu üzerinde toplamıştı. Sümbülün gövdesinin çiçeklerin üzerinde gezindi. Sümbül, sümbül, bu ne güzel koku, ne etkileyici koku, dedi arıcık. Ayakları, başı, burnu, her yanı balla dolmuştu ama hangi çiçeğe uçsa sümbüle doyamıyordu. Koşuyor, sümbüllerin üzerine konuyordu. Bir türlü sümbülden ayrılamıyordu. Ah bir bilse, sümbül için ne güzel türküler söyleyecekti ama bilmiyordu. Bu sümbül sevgisi ona pahalıya mal oldu. Çok sevdiği sümbülün üzerinde birden gözlerine bir ağırlık çöktü. Sanki gözlerin üzerinde birer demet papatya vardı. Karnı balla dolu, gözlerinde ağırlık, az sonra uykuya dalıverdi. Düşünde, üzerinde yattığı sümbül çiçeği pamuktan bir ev gibi uçuyordu. O denli rahat bir evdi ki, ne yanına dönse her yanı yastıkla doluydu. Penceresi bile yastıktandı. Bu yastıktan pencereden başını çıkarıyor, ormanı izliyordu. Bazen sümbül yolunu şaşırınca ona, ''Şuradan gideceğiz sümbülcük, buradan gideceğiz sümbülcük.'' diyordu. Biliyordu sümbülün susadığını. Kendisi de çok susamıştı. ''İşte bizim pınar sümbülcük.'' dedi. Sümbül sapını bastırdı, çıkardı suya. Arıcık tümden girdi suyun içine. Oluğun içinde bir o yana bir bu yana oynadı durdu. Çam kokulu sudan kana kana içti. Sonra yine sümbülün üzerine kondu. Kovanları karşıdan gözükünce, ''Tamam sümbülcük, sağ ol.'' dedi. ''Kovanıma geldim. Sana buralarda kal derdim ama bizim buranın güneşi azdır. Sizin oranın güneşine benzemez. Sen git, ben yarın yine gelirim.'' Bu sözcüğü söyledikten, sümbülcük pamuk hafifliğinde uçtuktan sonra birden uyanıverdi. ''O da nesi? Hani kovanı? Hani sümbülcük?'' Kokladı, sümbülcük yanındaydı. Yanında da değil, sümbülcüğün üzerindeydi. ''Peki ya ışık? Ya güneş? Yoksa fazla ışıktan gözleri görmez mi olmuştu?'' Başını sümbülün içine soktu, bir süre bekledi, sonra çıkardı. Hayır, görmüyordu. Peki ya hani kuşların sesi? Niçin üveyikler, kara tavuklar ötmüyorlardı? Geceydi. Bunu anlayınca içine büyük bir korku düştü. Korkunun ötesinde öyle susamıştı ki, durmadan yediği sümbül balı, menekşe balı, papatya balı onu öyle susatmıştı ki, ah şimdi pınarların oluğunda olsaydı, ah az önceki gördüğü düş gerçek olsaydı. Peki ya kovandakiler, ya büyükleri? Kim bilir onu ne denli merak etmişlerdir. Geç zamanlara dek kovanın ağzından uzaklara bakmışlardır. Arıcığın gelmediğini görünce hepsi de içlerini çekerek bir köşeye büzülmüşlerdir. Ah ah, büyüklerimin sözlerini dinlemeliydim. Çıkmamalıydım ormanın dışına. Peki şimdi ne olacak? O denli çok susadım ki. Uzun süre dinlendi. Bir su sesi duymaya çalıştı. Hayır, yoktu. Çok uzaklarda bir yerden bir gece kuşunun sesi boğuk boğuk geliyordu. Gece kuşuna bir bülbül sesinin en güzel tonuyla yanıt vermeye çalışıyordu. Sanki seninki de ses mi? Benim sesimi dinlesene der gibi. Arıcık çiçeğin üzerinden aşağıya kaydı. Otların üzerinde gezinmeye başladı. Karanlıkta hiçbir yeri göremediği için nereye gittiğini bilmiyordu. Umut belki sabahtır, belki sabaha yakındır. Otların üzerindeki çiği içerim diyordu. Gerçi çiğ pınarın çam kokulu suyuna benzemezdi ama içindeki o yanan susuzluğu giderebilirdi. Çok dolaştı arıcık otların arasında. Yoruluncaya dek hiç çiğ yoktu. Ya sabah? Sabah ne zaman olacaktı? Arıcık başını kaldırdı, yukarılara baktı. Hiç ışık yoktu. Peki bu susuzluğu sabaha dek nasıl dayanacaktı? Ah kafası, şimdi kovanında rahat, susamamış, mışıl mışıl arı kardeşleriyle korkusuz, güvenli olacaktı. Uçuyordu ama kör kör, bilmeden, nereye konduğunu görmeden uçuyordu. Sanki uzaklardaki bir su sesi onu çağırıyordu da, o da suyu bulmak için koşuyor, koşuyordu. Koştukça yoruluyor, daha çok susuyordu. Çok yorulmuştu. Konduğu sümbül nerede kalmıştı? Orman neredeydi? Pınar neredeydi? Kovanı neredeydi? Kendi neredeydi? Bilmiyordu. Yalnızca su istiyordu. Başka hiçbir şey değil. Şöyle azıcık su. Gün ışıdı. Ardına baktı, orman yoktu. Önüne baktı, hiç görmediği yerlerdi. Sağına soluna baktı. Yok yok, daha önceleri buraları hiç görmemişti. Gerçi akzambaklar, algüller, sarı sarı burcu çiçekleri vardı ama su neredeydi? Kulağına kuş cıvıltıları geldi. Kendi pınarlarından biliyordu. Kuşlar su başını görünce cıvıldaşırlar, şakalaşırlar. Sanki öteki kuşlara orada suyun bulunduğunu duyurmaya çalışırlardı. Yorgunluğuna susuzluk da katılınca arıcık uçmakta çok güçlük çekiyordu. Şöyle birkaç çiçek uçuyor, öteki çiçekte uzun süre dinleniyordu. Ama kuş cıvıltısı gittikçe güçleniyor, sanki hemen önündeki çimenliğin ardından geliyordu. Bir varabilseydi oraya, ya su yoksa? Ya kuşlar kendi kendilerine cıvıldaşıp oynuyorlarsa? O zaman ne yapacaktı? Çoktan kovanını, kovanının olduğu yeri unutmuştu. Şimdi önemli olan yaşamaktı. Bir damlacık suydu. Hele onu bulsun, ondan sonra düşünecekti. Çimenli tümseyi geçip de bir papatyanın üzerine konunca uzağa baktı. Oh dedi, bilmişti, kuşlar bir suyun başındaydılar. Suyun pırıltısı ta buraya dek geliyordu. Arıcık suyu gördükten sonra güçlendi. Bir an önce içmek için var gücüyle uçmaya başladı. Kanatlarındaki son gücü harcayarak suyun başına kondu. İçti, içti, içti. Oh, tüm yorgunluğu bir anda gitmişti. Karnını doyurmak hiç mi hiç önemli değildi. Ancak şuracıkta bir mavicik vardı. Mavicin balı onu doyururdu. Gitti, kondu, emdi, doydu. Ya sonrası? Nasıl gidecekti kovanına? Neredeydi ormanı? Kovandakilerin gözü hala yoldaydı. Onu bekliyorlardı. Kovandan her uçan uyarılmıştı. İyi bakın yörenize. Arıcığı bulmaya çalışın. Onu burada, bu maviciğin üzerinde nereden bulacaklardı? Çok yaşlılar bile ormanın dışına çıkmazlar, korkarlardı. Ama kendisi ne yapmıştı? Büyüklerini dinlememiş, hiç bilmediği yerlere gelmişti. Uçmalıyım dedi. Ama hangi yöne? Güneşin doğuşuna mı? Yoksa batışına mı? Kovanı hangi yanda? Birden usuna geldi. Yükseklere uçmak, oradan uzaklara bakmak ve ormanı görmek. Mavicikten güç olsun diye biraz daha bal aldı. Sonra kanatlarını vızıldattı, havalandı. Şimdiye dek hiç böyle havalanmamıştı. Büyükleri ona, çiçeklerin kokusundan uzaklaşma. Sonra yel alır götürür seni demişlerdi. Aldırmadı. Kanatlarını durmadan vızıldatıyor, yükseklere çıkıyordu. O çıktıkça yelin gücü artıyordu. Yele karşı koyabilmek için kanatlarını daha çok çırpıyor, çırptıkça yoruluyordu. Öyle bir yere geldi ki artık kanatlarıyla yele karşı koyamıyordu. Yönünü hangi yöne çevirmek istese yel ona karşı koyuyor, sanki arıcığa benim istediğim yöne uçacaksın diyordu. Arıcık ne ormanı gördü ne de ormanın önündeki açıklığı. Artık yelin önüne katılmış, kanatlarını çırpmaksızın uçup gidiyordu. Bazen alçalıyor, seviniyor, yere inip bir yere tutunmak istiyordu. Ama bazen de yerden esen güçlü bir yel onu tekrar yukarılara uçuruyordu. Gece gördüğü düşünde gibiydi sanki. Ama şimdi altında pamuktan ev olmuş sümbül yoktu. Hiçbir şey yoktu. Salt yel vardı. Altından yeşillikler, tarlalar, yollar geçip gidiyordu. Yeşil renkler bozuluyor, yerden yükselen tozlar göz önüne doluyordu. Koku da değişmişti. Şimdi artık havada ne sümbülün, ne şebboyun, ne de menekşenin, ne de akzambağın kokusu vardı. Ne zamandır yelin önünde uçuyordu, bilmiyordu. Ama güneş o yandan bu yana yıkılmıştı. Neredeyse karanlık basacaktı. Tamam artık, kovandakiler kendinden umudu kesmişlerdi. Öldü demişlerdi. Ya arıcık? O umutluydu. Ne olursa olsun bu yelin bir yerde duracağına, kendisinin dönüp tekrar orman arayacağına ve kovanını bulacağına inanıyordu. Kovanına girdiği an kovandakilerin nasıl sevineceklerini düşünüyordu. İçinden onları sevindireceğim diyordu. Ama nasıl? Buralar neresiydi? Niçin altındaki yeşillik değil de bozluktu? Niçin koku bir tuhaftı? Bu karaltılar da neydi? Şu uzun uzun şeylerin ucundan çıkan mavi mavi şeyler de neydi? Bu havanın içinde orasına burasına yapışan şeyler de nelerdi? Yelin gücü bitti. Arıcık yorgunluktan, susuzluktan, açlıktan nereye düştüğünü bilemedi. Hava iyice kararmıştı. Gerçi ormandaki ateş böceklerinden daha güçlü ışıklar vardı. Ama arıcık bu ışıklara hiç alışık değildi. Üstelik bulunduğu yer o denli pis kokuyordu ki bu kokuyu şimdiye hiç duymamıştı. Öyle bir koku ki arıcığa susuzluğunu da açlığını da unutturdu. Belki şu anda önünde o sümbül olsaydı, sümbülün bile balını alamazdı bu koku yüzünden. Yorgunluk, pis koku, kocaman kocaman ateş böcekleri başını ön ayaklarının arasına aldı. Ayaklarından gelen mavicin kokusu bile yetmiyordu. O iğrenç koku sanki burnunun dibindeydi. Uyudu. Sabahleyin uyandığında yanında bir vızıltı duydu. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte pis koku daha çok artmıştı. Ama vızıltıyı duyunca kokuyu unuttu. Vızıltının geldiği yeri aradı. Evet evet, oracıkta dağ gibi yığılmış bir şeylerin üzerinde sarı alımsı bir şey vardı. Kendisi gibi bir arı ama kocaman arı. Yanına yaklaştı. Sizi bir yerden tanıyorum dedi. Eşek arısı bir kemiğin üzerindeki etleri sıyırmaya çalışıyordu. Birden geriye dönüp de bal arısını görünce şaşırdı. Oo dedi. Sen burada ha? Bu çöplükte. Arıcık sordu. Neredeyim ben? Eşek arısı yanıtladı. Kenttesin. Kent? Evet. Ya bu koku? Görmüyor musun çöplük? Hep böyle pis mi kokar? Menekşe, sümbül, nergis kokmaz mı? Eşek arısı kahkahayı basıverdi. Demek menekşe, sümbül, nergis ha? Söyledim ya sana, burası kent. Bunlar da kentin artığı. Eşek arısı bir parçacık eti ağzına attıktan sonra nasıl geldin buraya diye sordu. Arıcık vızıltı gibi konuştu. Bilmiyorum, ormandan çıktım, sonra uyumuş kalmışım, yolumu şaşırdım. Ormanımı bulmak için havalanınca yel getirdi, beni buralara attı. Eşek arısı vah vah vah dedi. Arıcık pis kokuların içinden eşek arısının yanına yaklaştı. Beni yemezsin değil mi diye sordu. Eşek arısı kocaman bir kahkaha daha attıktan sonra yok canım dedi. Niçin yiyeyim seni? Baksana burada et dolu. Ben sana yardım etmek isterim. Söyle bakalım senin için ne yapabilirim? Arıcık susuzluktan kıvranıyordu. Ah dedi, birazcık su olsa da içsem. Eşek arısı bir kahkaha daha atmışken kahkahanın yarı yerinde ciddileşiverdi. Kent ve su dedi. Kentte su bulmak o denli zordur ki. Yoksa susuzluktan ölecek miyim? Yok canım, o denli umutsuzluğa düşme. Dur bakalım, şurada iri bir lokma kaldı. Her zaman böyle taze et bulamam. En taze bulduğum et bir haftalıktır. Bu 3 günlük olsa gerek. Şunu bir yiyeyim, ondan sonra sana su ararız. Eşek arısı 2 ayağıyla yakaladığı kemiğin üzerindeki son et parçasını koparmaya çalışıyordu. Tüm gücünü dişine, ayaklarına veriyordu. Sonunda başardı, eti kopardı. Arıcığa buyur dedi, birlikte yiyelim. Arıcık kokudan neredeyse bayılacaktı. Ben et yiyemem ki dedi. Eşek arısı bir kahkaha daha attı. Şayet sen kentte sümbül, nergis bulacağım da karnımı doyuracağım dersen avucunu yalarsın. Çünkü kentte çiçek de olmaz. Eşek arısı etini yemişti. Ayaklarıyla ağzını sildikten sonra hadi bakalım dedi. Uçalım ve sana su arayalım. Eşek arısı önde, arıcık hemen onun arkasında uçmaya başladılar. Gerçi orman gibi, kovanın olduğu yer gibi kokmuyordu ama çöplükten kurtuldukları için çok mutluydu. Orada biraz daha dursalar içi dışına çıkacaktı.